Ayrım 37, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 401. Sivas'tan Diyarbakır'a Taşra'nın İsyanı. Sivas, ben ilk gördüğümde 20 yıl önce küçük, sakin, tipik bir Orta Anadolu kasabasıydı. Bir ucu Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümünde yapılmış, anıtsal bir istasyon binasına açılan bir ana cadde üzerindeki dükkanlar ve korkutucu bir Atatürk heykeli. Vilayet binası, postane ve ağaçlar altına gizlenmiş bir kahveden oluşan şehir merkezi. Kış akşamları sanki karanlık şehre her şeyden önce iner, insanlar ana cadde boyunca dizilmiş, kahveler işten çıkanların ve işsiz erkeklerin kalabalığıyla dolar. Bir yükseltideki ekranda ülkenin tek televizyon istasyonunda yayın yapan devletin ciddi sesi duyulur, siyah beyaz görüntüsü belirirdi. Şehrin 2-3 sinemasında yerli melodramların, Türk işi yarı pornografik filmlerin ve Hong Kong malı karate filmlerinin gösterildiğini hatırlıyorum. 20 yıl sonra ülkenin 12 televizyon istasyonundan aynı anda verilen Sivas görüntülerine bakarken şehrin tanınmayacak kadar değiştiğini gördüm. Ana cadde üzerindeki taş evler yıkılmış, yerlerine birbirlerine bitişik, karanlık beton binalar yapılmıştı. Sokaklardaki at arabaları, traktörler ve şeker pancarı ve buğdayla yüklü kamyonlar kaybolmuş, asfaltla katlanan sokakları, Fiat taksiler, Muratlar, Şahinler sarmıştı. Kaldırımlarda yürürken gözün görebileceği her nokta, apartman binaları arasındaki dar gökyüzü parçası hariç bir plexiglas, pano ve ilan denizinin harfleri ve işaretleriyle sarılmıştı. Dönerci, otobüs şirketi, banko, Marlboro, diş doktoru, taksi durağı, Coca-Cola, Arçelik bayi, milli piyango, kelebek mobilya vesaire. Turistlerin pek az uğradığı bu şehirde yalnız ana caddede değil, dar ara sokaklarda da oteller yapılmıştı. Televizyon ekranında İslamcı sloganlar atan bir kalabalığın bu otellerden birinin önünde toplandığını gördük. Şehirdeki İmam Hatip okullarının yatakhanelerinden çıkıp gelmiş öğrencilerden, işsiz gençlerden oluşan kalabalık arasında Cumhuriyet'in ilk yıllarına özgü deyişle, mürteci, yeni deyişle, fundamentalist görünümlü, çember sakallı, başı takkeli orta yaşlılar da vardı. Otelde 17. yüzyılda yaşamış, devletçe idam edilmiş Sivaslı halk şairi Pir Sultan Abdal'ı anmak için şehre gelmiş 60-70 kişilik bir yazar, müzisyen, gazeteci topluluğu kalıyordu. Ama şeytana ölüm sloganlarından kalabalığın asıl hedefinin Türkiye'nin en ünlü mizah yazarı Aziz Nesin olduğu anlaşılıyordu. Toplantıya katılanlar arasındaki 78 yaşındaki Nesin, Salman Rushdie'nin şeytan ayetlerinin bir kısmını çevirip başyazarlığını ve kısmen sahipliğini yaptığı Aydınlık gazetesinde yayımlamıştı. Halk ile polisi karşı karşıya getirmek istemeyen hükümet, kararsız kalınca meraklarının eğlenmek için toplananların katılımıyla iyice büyüyen kalabalık, akşam bastırırken oteli yaktı. Bütün ülkenin televizyonlarından seyrettiği görüntüye, tıpkı basit oryantalist, şamatik ve anti-İslam nitelikli propaganda filmlerinde olacağı gibi, kalabalığın duaları ve işte cehennem ateşi sözleri eşlik etti. Aralarında ünlü şair, yazar ve eleştirmenlerin de olduğu 37 kişi yanarak, boğularak öldü. 78 yaşındaki Aziz Nesin ise son anda yetişebildiği itfaiye merdiveninden inerek ve bir itfaiyecinin linç edilsin diye kendisini kalabalığın ortasına atmasına rağmen sopa darbeleriyle yaralanmış olarak kurtuldu. 20 yıl önce, 20 yaşındayken bir gün yazmayı kurduğum ve içinde ülkenin bütün güçlerinin ve renklerinin yer alacağı 19. yüzyıl tarzı, gerçekçi romanların hayalleri ve çocuksu iyimserliği ile ülkede gezerken ne Sivas ne de Türkiye'nin geleceği konusundaki beklentilerim bu manzaraya uygundu. Gerçi Türkiye'nin batılılaşması ve modernleşmesi konusunda benden önceki kuşakların hayalci ve Atatürkçü iyimserliğini hiç taşımıyordum. Ve radikal solun devrim umutları da beni çok yaşadığım kadar heyecanlandırmıyordu. Ama gene de küçük kentlerin, kenar mahallelerin, dışarıda kalmışların, imtiyazsız olanların, merkezde temsil edilmeyenlerin, aşağılanmışların, işsizlerin, hor görülenlerin, kısaca umutsuz taşların isyanının da bu boyutlarda ve bu dramatik yöntemlerle gerçekleşebileceği aklıma gelmezdi hiç. Belki de Türkiye'nin modernleşme projesinin ülkeyi bu ölçüde ve bu derecede acımasız ve adaletsiz bir biçimde ikiye böleceğini öngörmediğim için. Sivas'taki otelin yakılmasından hemen sonra yalnız ülkenin ilk kadın başbakanının değil, kamuoyu denilen hakim gücü oluşturanların sesleri de olayı onaylamadılarsa da fundamentalist öfkeyi sert biçimde kınamaktan kaçındılar. Orada oteli yakan kalabalıklar kışkırtılmıştı. Şeytan ayetlerini yayımlayan biri oraya gitmemeliydi vesaire. Herkesin bildiği ama bildiğini bilmediği ya da söylemekten çekindiği şey orasının, taşranın, özellikle Orta ve Doğu Anadolu'nun bambaşka yerler olduğuydu. İnsan ilişkilerinin, hukukun, demokrasinin, siyasetin, özgürlük düşüncesinin orada aldığı biçimler bambaşkaydı. Orası da Türkiye'nin sınırları içindeydi ama başka bir ülkeydi orası. Aslında 10 yılı aşkın bir süredir Türk ordusuyla kanlı bir savaşa tutuşmuş olan Kürdistan İşçi Partisi'nin PKK'da söyledikleri bundan başka bir şey değil. Burası başka bir ülke. Savaşın yumuşama zamanlarında ya da yenilgi günlerinde Kürtlerin demokratik ve kültürel hakları için savaştığını söyleyen PKK, çarpışmaların şiddetlendiği zamanlarda ayrı bir Kürt devleti kurmak için savaştığını ilan ediyor. Bugün Türkiye'de yaşayan 10 milyon civarındaki Kürt'ün ne kadarının PKK'yı desteklediğini söylemek zor. Ülkenin batısına göç etmiş, orada kuşaklar boyu yerleşmiş ya da ekonomik zenginleşmeden pay alabilmiş Kürtlerin ayrılıkçı bir harekete desteklemedikleri biliniyor. 10 yıl önceki askeri darbe döneminde Kürt kelimesinin bile kullanılmasının yasaklandığı, Kürt kimliğinin ve kültürünün ortaya konması için gösterilen her türlü demokratik ve barışçı çabanın şiddet ve işkenceyle ezildiği bir dönemde silaha başvuran PKK'nın prestiji ve gücü arttı. Ülkenin ekonomik olarak bu en az gelişmiş bölgesinin, gelişen sanayileşmenin nimetlerinden yararlanması için hiçbir şey yapılmadı. Ve bu, ülkenin yalnız kültürel olarak değil, ekonomik olarak da bölünmesine, Kürt milliyetçiliğinin yeşermesine yol açtı. PKK'nın acımasız terör yöntemlerine, aynı acımasızlık ve kanla cevap veren Türk ordusunun savaş yöntemleri de kendini Doğu Anadolu'da yaşayan Kürtlerin en güçlü siyasi temsilcisi olarak sunmak isteyen PKK'nın işine yarıyor. Bugün PKK'ya destek veren gençler, kendi Kürt kimliklerinin, radyo ve TV'de yasaklanan dillerinin, en basit demokratik haklarının şiddetle ezilmesi, ekonomik adaletsizlik, bölgede eşitsizlik, işsizlik kadar inanılmaz boyutlara varan insan hakları ihlallerine, faili belli olmayan siyasi cinayetlere, Kürt gazetecilerinin, milletvekillerinin öldürülmesine ve özellikle her iki yandan küçük köyleri, kasabaları sıkıştıran çirkin savaşa isyan ediyorlar. Pek çok Kürt evlerini, topraklarını terk ederek doğudan Batı Anadolu'ya göç ediyor. Taşlar'ın başkaldırılışı, Taşlar'ın nüfus edilemez karanlığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında değil, 1950'li yıllarda geçen benim çocukluğum sırasında da Atatürkçü seçkinlerin korkusuydu. O zamanlar bu korku, batılılaşmacı Atatürk reformlarının Taşlar'a ulaşamaması ya da bürokrasinin bir çeşit zayıflığı şeklinde dile gelir, uzaktaki, karanlıktaki, zavallı ve aydınlanmamış vatandaşın cılız direnişinin ileride bir gün kırılacağı umulur, aydınlanma ve modernleşme retoriği ile sorun, zamanı ve sanayileşmenin sihirli değneğine havale edilirdi. Oysa bu sihirli değneğin ülkenin ancak bir kısmı dokunabildiği bugün açık bir şekilde ortaya çıktı. Daha da kötüsü, bugün Atatürkçü reformların eski popülist içerik ve heyecanlarının da bütünüyle kaybolmuş olması. Atatürkçülük bugün Türkiye'de siyasal, İslam ve Kürt milliyetçiliğini kurutacak sert ve kararlı bürokratik ve askeri darbe tehdidi anlamına gelmiyorsa, eğer sanayileşmenin ve batılılaşmanın nimetlerinden, tüketim toplumunun özgürlüklerinden bencilce yararlanabilme hayali demek oluyor. Devletin elinde toplumu yapan unsurların birine yaklaştırarak hoşgörü ile bağlayacak tüketim hırsı ve hevesinden başka hiçbir araç yok. Türk milliyetçiliği yalnızca Kürt milliyetçiliğini canlandırmaya yarıyor. Bir zamanlar askeri darbeciler tarafından radikal sola karşı bir panzehir olarak düşünülen din ise siyasal İslam'ı kürüklemeye yatkın olduğunu çoktan ispatladı. Bu yüzden 37 yazar, müzisyen, aydın, siyasal İslam'ın militanı gençlerce yakıldığı zaman ne kamuoyu ne de başbakan ekonomik büyümenin sihrinden ya da üstü kapalı darbe tehdidinden başka bir şey önermiyor. PKK'nın bir Türk köyünü basıp kadın çocuk 30 kişiyi öldürmesi, Kürtlerin demokratik haklarına verdiği destek yüzünden 15 yıl hapis yatmış olan Türk kökenli akademisyen İsmail Beşikçi'nin yeni bir mahkumiyeti beklemesi, Antalya'nın turistik kesimine konulan bir PKK bombası, tüketim toplumunun zevklerine kendini kaptırmaya aşırı istekli, duyarsız ve hoşgörüsüz bir kamuoyunda yalnızca ne kadar turist, ne kadar döviz kaybedebiliriz hesaplarına yol açıyor. Kürt sorununa Kürt ve Türk aydınlarının ortak katılımıyla barışçı çözümler önerebilecek konferanslar yasaklanırken bütün çözüm askere bırakılıyor. Taşra'da ve büyük şehirlerin taşralaşmış kenar mahallelerinde öteki hayat tarzlarını reddeden dışarıya kapalı İslami mahalleler oluşuyor. Taşra kökenli yeni zenginler bir çeşit aşağılık duygusu ve intikam isteğiyle laik aydınların kelleleri için tıpkı Hümeyni gibi ödüller koyup medyanın, televizyonların yıldızı oluyorlar. Hoşgörünün zaaf, uzlaşmanın ihanet, barışçılığın saflık ve anlayışın budalık olarak görüldüğü bu ortam, kanlı bir iç savaş ya da asker darbe öncesi 1980 Türkiye'sinden daha da vahim bir manzara oluşturuyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında korkutucu ve anlaşılmaz olduğu kadar kederli bir müziği de hatırlatan, bugün ise zaman zaman acayip bir şiddet, sınırsız bir fantatizm ve saçma boyutlara varan bir çaresizlik biçiminde işitilen Taşra'nın çığlığı arkasında aslında hep aynı ilişkiler ve eşyalar var. Çocukluğumda eski gazeteler saklanır, onlar da okunsunlar diye oraya gönderilirdi. Ama gazete kağıdının daha çok tütün sarmak için kullanıldığını bilirdik. İstanbul'da ve batıdaki büyük şehirlerde artık kullanılmayan siyah beyaz eski televizyonlar, eskiciler tarafından toplanıp köy kahvelerine satılmak üzere bugün oraya yollanıyor. 1991 yılında Saddam'ın ordularından Türkiye'ye kaçan Kuzey Iraklı Kürtler hakkında yazı yazmaya gittiğimde Kürt isyanının merkezi ve en büyük hapishanesi Diyarbakır'ın sokaklarında çocukluğumdan hatırladığım ve artık üretilmediğini ve hiçbir yerde kullanılmadığını sandığım eski sobalar, lastik ayakkabıları, koltukları, yağ kutularını, şeker, çikolata ve sucuk markalarını, el fenerini, oyun kağıtlarını, gaz ocaklarını vitrinlerde gördüm. Bu nesnelerin ve onları tanımlayan insani ilişkilerin oluşturduğu kederli, karanlık, demonik, şiir, tüketim ve batılılaşma hırsına kapılmış, Türkiye'nin hakim güçleri tarafından dinlenmediği, kaba güçle susturulduğu sürece yalnız orası değil, bütün Türkiye yasaklarla dolu bir büyük hapishane olmaya devam edecek. Express, 18 Kasım 1995. Yılanlarla zehirlenmiş. Der Spiegel dergisine Kürt sorunu ve PKK yüzünden yazdığım bu yazı, yurt dışında devleti eleştiren bir yazı yayımlamayı vatan hainliği olarak gören bir kesim tarafından öfkeyle karşılandı. Anadolu mutaassıflarının sık sık kitaplarında aldıkları eski mi eski bir hikaye vardır. Severim. Aklı başında genç bir köylü rastlantıyla karşılaştığı bir bilgeden kehanet gibi gözüken bir gerçeği öğrenir. Yaşadığı köyün suyuna bir çeşit zehir karışmıştır. Bu sudan içen herkes aklını kaçıracak, delirecek, ipe sapa gelmez laflar etmeye başlayacaktır. Genç köylü bilgeden öğrendiklerini köye yayıp kardeşlerini, dostlarını uyarmaya çalışırsa da kimseyi inandıramaz. Kendi başının ve aklının çaresine bakmak zorunda olduğunu anlayınca köyünü terk eder. Bir süre sonra meraktan köyüne geri döndüğü vakit bilgenin öngördüğü gibi bütün köyün sudan içip aklını kaybettiğini görür. Herkesin ipe sapa gelmez bir dille konuştuğu köy hayatına genelde alışmaya çalışır. Ama kahredici olan şimdi bütün köylülerin kendi dilini ipe sapa gelmez bulması, ona deli muamelesi yapmalarıdır. Bir süre sonra bu öyle dayanılmaz hale gelir ki köyün aklını ve dilini bozan Pınar'dan kendisi de kana kana içer. Kürt sorunu ve son olarak Kuzey Irak'ın Türk ordusunca işgali konusunda Türkiye kamuoyunda duyulan sesler, kullanılan kelimeler ve son 10 yıl boyunca yaygınlaşarak bütün Türkiye'ye hakim olan bir dil bana bazen bu eski, sevimli ve korkutucu hikayeyi hatırlatıyor. İpe sapa gelmez bir dille konuşan vatandaşlarım arasında kendimi yalnız hissettiğim için değil, hayır. Çünkü her ne kadar tek seslileşen basın ve medya yüzünden ve devletin amansız baskıları yüzünden sesleri hiç işitilmezse de Türkiye'de Kürt sorununun bombalara tanklarla, kanla asla çözülemeyeceğini söyleyen küçük de olsa aklı başında bir muhalefet var. Bana bu tasavvuf hikayesini hatırlatan şey baskıdan, şiddetten, ezip geçmekten, başka bir yol bilmeyen hükümetler yüzünden bütün Türkiye'nin artık yavaş yavaş zehirleniyor olması, aklını kaçırıyor olması ve bu zehrin şiddet çılgınlığının konuştuğumuz, yazdığımız dile dehşet verecek kadar sinmiş olması. 10 yıldır sürüp gitmekte olan ve yavaş yavaş alışılan bu çirkin savaş, Türkiye kamuoyunca yalnızca yalana alıştırılıp zehirlenmedi. Ülkenin binlerce yıllık kültürünün temel taşları olan acıma, şefkat, kardeşlik gibi değerleri de hızla kemirdi, öğüttü, yıprattı. Televizyon ekranlarında PKK'lı cesedi görmeye kamuoyu alıştırıldı. Kimse öldürenlerin de kendi vatandaşları olduğunu hatırlamıyor. Kimse silaha sarılıp dağa çıkan gençlerin neden öyle yaptıklarını değil sormaya, düşünmeye bile cesaret etmiyor. Orta çağa yakışan bir görüşle onların şeytan olduğuna çoktan karar verilmiş. Çünkü neden şeytanla işbirliği yaptıkları ise belki de insanın kendisini de şeytanlaştıracak bir soru olduğu için hiç sorulmamalıydı. Kuzey Irak'ta girişilen en son askeri hareketten çıkan yeni sonuç, artık televizyon ekranlarında ceset gösterildiği için üzülmemek değil, gösterilmediği için üzülmek. Yıllardır süren savaşın hücrelerimize kadar işlemiş, zehriyle kafaları iyice afyonlaşmış olan bazıları, Kuzey Irak'ın işgali sırasında yeterince ceset ele geçirilmediği için bu askeri harekatın başarısından şüpheye düşüyor. Kederleniyor. Bu üzüntüleri de soğukkanlılıkla hızla kaybetmekte olan kamuoyunu da dile getiriyor. Sorular soruyor. Öyle çok fazla ceset elde edilmediğine göre PKK Kuzey Irak harekatından önceden haberdar mı olmuştu acaba? Devlet oraya 35 bin asker yollamıştı. Bu sayı 1974'teki Kıbrıs harekatından da büyüktü. Hatta tarihle arası hiç iyi olmayan Başbakan Çiller'e bakılırsa Kuzey Irak'ın işgali 1877 Türk-Rus Savaşı sırasında Osmanlı ordularının kahramanlarıyla karşılaştırılabilirdi ancak. Ama kamuoyunu tahmin edecek cesetler neredeydi? Cesetleri bulunmazsa kaçan PKK'lılar Türk ordusu oradan çıktığında yeniden Kuzey Irak'a yerleşmez miydi? Kimsenin aklına öldürülen hani askerin ister Türk ordusu tarafından ister PKK tarafından vurulan her gencin Türkiye'yi kalıcı bir barıştan biraz daha uzaklaştırdığı gelmiyor. Hayretler uyandıracak bu siyasi ve insanlı alıklaşma 10 yıldır süren savaşın ruhlarımıza sinen zehriyle açıklanabilir ancak. Devletin amansız legal ve illegal baskıları göğüslenerek yayınlanabildiği zamanlarda PKK sempatizanı gazete ve dergilerde geçici askeri zaferlerini ballandırarak anlatmakta, öldürdükleri askerlerin sayılarını övünerek ilan etmekte, Türk basından hiç de geri kalmıyor. Adeta onlarla yarışıyorlar. Savaşın zehri milliyetçilik duygularını her iki tarafa da körüklemekte kalmadı. Türkiye'deki milliyetçiliğin ikiz kardeşi bir aşağılık duygusunun ve bu ikisinin sonucunu bir otorite özleminin de hızla gelişmesine yol açtı. İnsan haklarının vicdansızca çiğnenmesi, bir başka ülkenin topraklarına girilmesi gibi konularda batıdan gelen tepkilere karşı popüler basının masaya bir yumruk indiren, bir Batı Dışişleri Başbakanı telefonda azarlayan bir kadın başbakan imgesi çizmesi, yalan olduğu anlaşılsa bile geniş kitlelerin duygularını okşuyor. Eski iktidarları sırasında Batı karşısında kuzu olmuş pek çok eski politikacı bu yüzden insan haklarından dem vurarak başımızı şişiren Batılılara ne kadar sert çıkacaklarına Türk kamuoyununu inandırmaya çalışıyorlar. Kuzey Irak'ın işgal haberleri bütün bu yabancı düşmanlığı ve milliyetçilik öfkesini, toplumsal paranoyayı ve aşağılık duygularını Körfez Savaşı'nın medyatik zaferinden mülhem bir Amerikan hayranlığı ile birleştirdi. Televizyonda Türk pilotlarının Top Gun filmindeki Tom Cruise'a, generallerin Schwarzkopf'a benzetildiği PKK'nın hedeflerinin, bombalaşının, video oyunlarını hatırlatan görüntülerle verildiği ve silahlara, tanklara, tüfeklere tapınılan bu postmodern törenlerin sonunda Türkiye'li yoksul insanın daha da yoksul ve mutsuz olacağını ve binlerce yıllık Anadolu kültürünün temel değerlerinin de tarihte eşi benzerine hiç rastlanılmamış bir hızla yıpratılacağını tahmin etmek güç değil. Bütün bir kültürün insani değerlerin ayaklar altına alındığı, binlerce yıldır birlikte dostça, kardeşçe, Aynı topraklarda yaşayan Türklerle Kürtlerin ağır ağır ve sinsice bir kardeş kavgasına itildiği bir noktadayız. Merkezi bir mantığın olmadığı zamanlarda Anadolu'nun tasavvufi şairleri açıklamaktan çok ima etmeyi severlerdi. Alegorilerinin anlaşılmasından şüpheye düştüklerinde okuyucularına, dinleyicilerine doğrudan seslendikleri de olurdu. Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olmak istiyorsa, bu birleşmeye gerçekten istekliyse elbette önce kendisi Avrupalı gibi davranmak zorunda. Der Spiegel 3 Nisan 1995, Milliyet 4 Nisan 1995. Avrupa Birliği'ne girmek hor görülmüş aşıklar. 1997 Aralık ayında yapılan Lüksemburg toplantısında Türkiye Avrupa Birliği'ne aday olarak bile gösterilmeyince kamuoyu öfkelenmişti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisi insana Markel Post'un romanlarından bazı sahneleri hatırlatıyor. Bu romanlarda bir çevreye girmek için çırpanan kahramanlar vardır. Hayallerini kurdukları bu yüksek çevrenin insanlarıyla kaynaşabilmek için öyle büyük bir özlem duyarlar ki, bir süre sonra o çevreye girebilmek için bir davet alabilmek, çevrenin kendisinden de önemli olur. Sürekli bir partiye, eğlenceye çağrılmayı hayal ederler. Ama oraya neden gitmek istedikleri üzerine düşünmedikleri gibi, partide yapabilecekleri şeyleri de hayal etmezler hiç. Hayatlarını partiye çağırabilecek şekilde düzenlemektense, küçük mektup oyunları, entrikalar, kırılganlıklar, ilgisizmiş gibi davranmalar, alınganlıklar ve bazı aracıların yardımıyla çağrılmayı umarlar hep. Proust'un uzun uzun anlattığı bu kahramanlar için hayat tarzının partilere katılmak, sosyeteye girmek değil, davet beklemek, davet gelmeyince üzülüp içerlemek olduğunu okuyucu epey bir süre sonra kederle anlar. Bütün hayatını davet beklemenin acısı ve aşağılanışı ile geçiren kahramana acıdığımız kadar, kendisini değiştirmediği için başına gelenleri hak ettiğini de düşünürüz. Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'daki son zirvesinde alınan kararlar, Türkiye'yi bir kere daha bu içten acısı Proust'un kahramanının durumuna düşürdü. Alınan kararlara göre Türkiye bundan sonra Avrupa Birliği için ciddi bir aday bile değil. 1963'ten bu daveti bekleyen Türkiye için daha acı ve dayanılmaz gelen şey Lüksemburg zirvesinin de aslında Avrupa'nın sınırlarını genişletilmesine karar verilmiş olması. Gelecek yüzyıl Avrupa Birliği'ne üye olacak 11 yeni üyenin çoğunun Türk kamuoyunca küçümsenen ve geri bulunan eski sosyalist Doğu Avrupa ülkeleri olması biz Türkleri daha da öfkelendiriyor. Türk kamuoyunun bir kısmının ve hükümetin kararlara tepkisi bir Proust romanının incelik ve kibarlıklarından çok Akdeniz'de sert erkeklerin kabalıklarına daha uygun düşüyor. Hepimiz biliriz bu çeşit kahramanları. Gözlerine kestirdikleri güzel kızla dans etmeyi teklif ederler. Haklı bulunabilecek kimi bahanelerle kız dansı reddederse açarlar ağızlarını, yumarlar gözlerini. Zaten kız da çirkinin tekidir. Bir daha da ona zaten dans etmeyi teklif etmeyeceklerdir. Evet, bu büyük bir hata almıştır ve kahramanımız şimdi az önce küçümsemekte olduğu bir başka kıza dans etmeyi teklif edecektir. Ve bu konuda ne kadar prensip sahibi olduğunu herkesin bilmesini istediği için de hiç durmadan konuşmaktadır. Başbakan Mesut Yılmaz'ın ve yardımcısı Ecevit'in Lüksemburg kararlarına gösterdiği tepkiler daha az utanç verici değil. Bir yandan devlet politikası olarak Avrupa Birliği'ni hedeflemekten asla vazgeçilmeyeceği söyleniyor. Bir yandan da artık onlarla bu konuları konuşmayacağız gibi kabadayılıklar yapılıyor. Ecevit 1950 yılların 3. dünyacılığına özlem ifade eden bayat ve iştensizlik sözler ederken, Türk kamuoyunun soğukkanlı kesimi bunun İslamcılık ve İran ve Irak ile aynı gemiye binmekten başka bir sonucu olmayacağını çok iyi biliyor. Önerildiği gibi Avrupa Birliği üyelerine ekonomik engeller koymak, Türkiye'nin daha da yalnızlaşması sonucunu verecek bir hayalcilik. Başbakanın ve ortaklarının Avrupa Birliği'nin kararsızlıkları karşısında yapabilecekleri tek şey, bunun kendi siyasi başarısızlıkları olduğu, milletten ve kamuoyundan başarıyla gizleyip, Lüksemburg'da reddedilen şeyin Türkiye'nin dini, kültürü ve kimliği olduğu havasını verebilmeleri. Oysa Türkiye'nin kendi içinde 200 yıldır yaşadığı Doğu-Batı kavgası ülkenin bir zaafı değil, hayatiyeti ve kimliğidir. Bu yüzden Türkiye'nin bir gün tamamen doğulu, ya da tamamen batılı olacağına inanmıyorum. Ve bunu istemiyorum da. Öte yandan bu, Türkiye'nin kendi Kürt sorununu çözemeyeceği, insan haklarına saygı duyamayacağı, işkenceyi denetim altına alamayacağı anlamına hiç gelmiyor. Ülkenin vahim siyasi, ekonomik sorunlarına girmek yerine milliyetçi belagata sığınmayı seven basının da desteğiyle, böylece Türkiye'de şimdi yeni bir milliyetçi, şoven ve Avrupa düşmanı hava estirilmeye çalışılıyor. Bu hava içinde insan haklarının berbat durumunu düzeltmek ve düşünce özgürlüğünü sağlamlaştırıcı önlemler almak için hükümetin hazırladığı söylenen bir dosyayı rafa kaldırdığını fısıldayanlar bile var. Avrupa Birliği bizi geri çevirdi. Biz de aydınlarımızı hapse atalım da görsünler anlamına geliyor bu tutum. Oysa Türkiye'nin şimdi akıl dışı bir milliyetçi öfkeye değil, batılılaşma ile ilgili kendi sorunlarını soğukkanlılıkla tartışmaya ihtiyacı var. Son Osmanlı padişahlarının başlatıp Jön Türklerin ve Atatürk'ün hızlandırdığı batılılaşma çabası neden istendiği kadar başarılı olmadı? Türkiye'yi Avrupa'da da dışlamada öncülük eden Almanya'nın muhafazakarlarının öne sürdüğü gibi Avrupa'nın kimliğini Hristiyanlığını mı oluşturuyor? Aramızda bitip tükenmez anlaşmazlıklar olmasaydı da Yunanistan Türkiye'nin Avrupa'dan dışlanması için hiç de uğraşmasaydı, Lüksemburg'da alınan karar farklı olur muydu? Her birinde birer haklılık payı olan bu soruların ve kuşkuların cevaplarını bilebilmemiz için Türkiye'nin insan hakları karnesinin kabul edilebilir bir düzeyde olması gerekirdi. Devletçe işlendiği herkesçe bilinen faili meçhul cinayetler, bir kangren halini almış ve bütün bir kültürü kemiren işkence, karakollarda alelade bir olay haline gelmiş dayak, kitap yasaklatma, toplatma, yazar ve gazetecileri hapsetme, Türkiye'nin Avrupa'ya yaklaşımına engel. Avrupa'nın samimi olmadığı, Türkiye'yi kimliğinden, kişiliğinden, dininden, kültüründen dolayı reddedip, işkenceyi ve yazar gazeteci kıyımına bahane ettiğini söylemek, bu suçları örtbas etme gayretine işaret ediyor. Hayretler uyandırıcı şey. Bu havayı Türkiye'nin gittikçe zayıflayan sol ve liberal seslerin de zaman zaman katılması. Aslında Türkiye'de yaşayanların %80'e varan bir çoğunluğu Avrupa ile bütünleşmeyi, yakınlaşmayı istiyor. Son seçimlerde siyasal İslam'ın temsilcisi olan ve oyların ancak %22'sini alan Refah Partisi dışındaki bütün partiler Avrupa Birliği konusunda olumlu adımlar atacaklarını vaat ederek seçmenlerini heyecanlandırdılar ve oy isteyip aldılar. Sözlerini yerine getirememeleri, tıpkı %100'e varan enflasyonu 10 yıldır bir türlü düşürememeleri gibi kararsızlıktan, fikirsizlikten, çekingenlikten ve tabii ki ordunun karşısında boyunlarının kıldan ince olmasından. Devletin pervasızca işlediği insan hakları suçlarını Türkiye'nin siyasetçilerinin sivil toplumun da desteğiyle bir gün durduracaklarını düşünmek çok mu hayalperestlik? Batı'dan en lüks tüketim maddelerini almakla, en pahalı Batı kıyafetlerine ve parfümlerine sahip olmakla evinen ve Batılı olmakla gururlanan yüksek Türk burjuvaları, işkencenin alışkanlık olduğu bir ülkede yaşamaktan ne zaman utanacaklar? Türk olan ve Kürtlerin tarihi konusunda yazdığı kitaplar yüzünden 15 yıldır hapiste yatan İsmail Beşikçi için hepimiz ne zaman suçluluk duymaya başlayacağız da sesimizi yükselteceğiz? Batılılaşma ne zaman ruhsuz bir makineleşme ve tüketme isteğinden çok eleştirel düşünce ve hoşgörü olarak anlaşılacak? Aşikar bir haksızlığa tanık olduklarında Türk vatandaşları polis dayağı, asker yasağı ve devlet korkusundan önlerine bakıp fısır fısır konuşacaklarına ne zaman başlarını kaldırıp açık sözlülükle itiraz edebilecekler? İşte o zaman Türkiye Avrupa Birliği'nin aşağılayıcı kararlarına muhatap olmaktan kurtulacak. O zaman Avrupa'nın bir parçası olmak, batılı dostların yardımı, kayırmaları ve iteklemeleriyle gerçekleşen ya da düşmanların engellemeleri ve bahaneleriyle ertelenen bir şey değil de Türkiye'nin kendi kendine başardığı bir şey olacak. O zaman batıda sürekli bizim kötülüğümüzü isteyen, bir türlü erişilemeyen, sevildikçe uzaklaşan, uzaklaştıkça kızıp sövülen, kafalarımızı bozup bizi kederlendiren, esrarlı bir merkez olmaktan çıkıp anlaşılabilir, ulaşılabilir bir yer olacak. Der Spiegel 22 Aralık 1997, Milliyet 22 Aralık 1997. Askeri darbelere karşı. 1997 yazı başında ordu ve kamuoyu baskısıyla Başbakan Erbakan istifa edince New York Times'ın yazmamı isteyip yayınlamadığı bir yazıdan seçme. İslam ile modernlik veya daha yaygın deyişle Doğu ile Batı arasındaki çatışma diye bilinen gerginlikler Türkiye için hiç yeni değil. 200 yıl önce Batı karşısında gerilemeye başlayınca Osmanlı Devleti'nin yönetici seçkinleri batılılaşmacı ve modernleşmeci reformlara giriştiklerinde de geleneksel toplumun ve İslam'ın direnişiyle karşılaşmışlardı. Atatürk'ün batılılaşmacı ve laik reformları dinin ve tarikatların toplum içindeki yeri azaltılarak ve demokrasi kısınarak yapılmıştı. Demokrasi ve özgürlükler dönemlerinde geniş tabanlı popüler siyasi partilerin bu reformlardan taviz vereceklerini tahmin etmek zor değil. Son 30 yılda yapılan 3 askeri darbe bu geniş tabanlı siyasi partilere karşı yapıldı. Bu askeri darbelerin hiçbiri ülke için kalıcı çözümler çıkarmadı. Tam tersi yüz binlerce kişi hapse atıldı. İnsan haklarının vahşice ihlal edildi ve işkence sistematik bir nitelik kazandı. Darbeden sonra yapılan ilk seçimlerde askerlerin karşısında olduğu popüler güçler her zaman oylarını ve itibarlarını arttırmış olarak geri geldiler. Askeri darbeler ülkenin birbiriyle çatışan sivil güçlerinin kendilerine olan güvenlerini zedelemekten, ülkede sorunları barış içinde çözme alışkanlığını yok etmekten, şiddete başvuracak harika bir kurtarıcı beklentilerini derinleştirmekten başka bir sonuç vermedi. Bu alışkanlıkların da yeni askeri darbeler için zemin hazırladığı belli. En son seçimler sırasında İstanbullu aydınlar arasında çok anlatılan bir hikayeye göre oyuncu, İslamcı, Refah Partisi'ne vereceğini söyleyen taksi şoförüne gazeteci yolcu bunun Türkiye'nin laikliği için tehlike olacağını söylemiş. Merak etme demiş şoför, orada onları tutar. Düş kırıklığı uyandıran şey ise geleneksel ile modernliğin, Doğu ile Batı arasındaki çatışmanın, Türkiye'nin kimliği ve hayat tarzı olduğu tarafların tıpkı batılı gözlemciler gibi hala görememesi. Türkiye'de bugün yaşanan gerginin arkasında kültürün çok kaynaklı, çok sesli olmasına tahammülsüzlük var. Batıcı, İslamcı, Türk milliyetçisi kim olursa olsun herkes kendi kimliğini uzlaşmaz. Bir şekilde topluma sonuna kadar dayatmak istiyor. Demokrasi pek çokları için ancak tek bir kimliğin topluma şiddetle dayatılmasından, toplumun temizlenmesinden sonra ileride bir tarihte belki uygulanabilecek bir şey. Siyasal İslam'ın yükselişi karşısında kapılınan telaşın bir başka nedeni ise ülkenin hakim seçkinlerinin kendi haklarını tanımayışı ve onların öfkesine, huzursuzluğuna seslenecek laik ve yerli bir kültürü yaratamayışlarıyla ilgili. Türkiye'yi yönetenler Batı kültür ve sanatının ülke içinde eleştirel düşüncenin yolunu açacak bir şey olarak değil, kendilerini yoksul sınıflardan ayıracak bir üstünlük simgesi olarak gördüler. Dinin alt kültür olarak görülüp yoksullara bırakılmasını, popüler kültürün aşağılanmasının, modernlik ve batılılaşma sanılmasını siyasal İslam çok iyi kullandı. Türkiye'yi içinden çıkılması zor sorulara bırakan pek çok beceriksiz siyasetçi, şimdi siyasal İslam tehdidini yeniden iktidara gelmek için bir bahane olarak kullanmak istiyor. Partisinde pek çok İslamcı milletvekili barındıran, geçen seçimlerden sonra ilk İş Erbakan'la koalisyon pazarlığını oturan Mesut Yılmaz, şimdi hükümet kurabilmek için eksik olan milletvekili sayısını asker gücüyle kapatmak umuduyla taviz vermez, layık pozlara büründü. Faili meçhul cinayetlere, mafya benzer ölüm ve uyuşturucu çetelerine bulaşmış eski polis şefleri itibar kazanmak için siyasal İslam'a karşı Atatürkçü havaları atıyorlar. Atatürk'ün ve inkılaplarının Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun gözünde itibarı hala çok yüksek. Arkasında halkın %80'e yakınının desteği olan bu inkılapları sözüm ona korumak için asgari darbe yapmak, Türkiye'ye hem çok kalıcı zararlar verecek hem de uzun vadede siyasal İslam'ın toplumuna yayılmasını önlemeyecek. Türkiye'nin sivil güçleri ve beceriksiz siyasetçileri ülkenin sorunlarını askeri darbelerle değil, demokrasi içinde çözmeyi öğrenmeli. Bunu yapabilmek için hala çok vakit ve fırsatlar var. Toplum, asker, demokrasi. Toplumun orduya bu kadar güvenmesinin sebebi babasından sürekli dayak yiyen çocuğun "Babam en iyi" demesine benziyor. Ordudan dayak yiye yiye toplum ne yazık ki kendine olan güvenini kaybetmiş vaziyette. Ve böylelikle yan bahçedeki çocukla oynarken hesaplarını hep "eğer işler kötüye giderse babam gelir, işleri halleder" diye düşünen çocuklar gibi davranıyor. Kendi sorununu barışla, karşısındakini anlayarak, kafasını çalıştırarak çözmüyor da şiddete başvuruyor. Hesaplarında, kaba dayılığında, inatçı anlayışsızlık ve duyarsızlığında hep bu dayak atacak baba hesabı var. Eğer bu alışkanlık olmasaydı, yan bahçedeki çocukla toplum iyi geçinecek ve sorunlarını daha derinden ve demokrasiyle çözecekti. Can Dündar, 40 dakika. Show TV, 24 Haziran 1997. Kitabın sonu, 4 Ocak 2012, sayfa 416.